Ayrım 25.
Üstade para biriktirme merakına düştüğünden gayet hesaplı hareket etmektedir. Bankaya 3-5 bin lira yatıralı beri aklı fikri onun miktarını kabartmakta. Her ay esrarcı Mümin Bey'in yazıhanesine giderek Ayşe'nin bağladığı maaşı kendisi alıyor. Evi kendisi idare ediyor. Çünkü kocası eski ata efendi değildir. Hiçbir işe karışmayan, neşesiz, adeta küskün, biraz da dalgın, çekip çevrilmeye muhtaç bir adamdır. Taksim'deki apartmanda bir üremi krizi geçirdikten sonra çabuk toparlanabilmiş, ayağa kalkmış ama çok değişmişti. Hayattan zevk almadığı her halinden, etrafa ve çoluk çocuğa kayıtsızlığından belliydi. Kadın, daha kimsecikler soba yakmadı. Şimdiden yakmaya başlarsak kömürümüz yetmez, bir mangal koyayım ısıtır diye itiraz etti. Ata cevap vermedi. Demin buruşuğunu düzelterek yastığın üzerine özenle koyduğu el musavveri tekrar eline aldı. Başka taraflarına bakar gibi görünüyor. Ama bir parmağı resmin bulunduğu sayfanın arasında. İkide bir orasını açıyor. Ayşe'ni seyrediyor. İçinden mırıldanıyor. Gene beni düşünmüş. Şu dergiyi göndermiş. Kesinlikle dayım prensesler arasında yer aldığımı görünce memnun olur, iftihar eder diye yollamıştır. Bir mektup yazayım da yarın postaya vereyim. Zaten günü de geldi. Her hafta bazen kısa bazen uzun mektuplar yazar. Arada 4 satırlık bir cevap aldığı olur. 17 ayda gelen mektup ve kart 8 taneden ibarettir. Hepsini toplasan 30 satır tutmaz. Öyle olmakla beraber ata Allah'ın günü postacıyı kollamaktadır. Benimkileri de hani ya Elçi Senayi Bey'den, Amerikalı'dan, Rüştü'den gelen mektuplar gibi okumadan bir çekmecenin gözüne atıyordur. Malum, fakat ne zararı var? Ellerini sürüyor, dayısını hatırlıyordur ya. Hem şimdi kızcağızın mektup okumaya vakti hiç yoktur. Mısır'ın yüksek sosyetesine girmiş. İnsana nefes mi aldırtırlar? Balolar, çaylar, kokteyller, törenler, kabul günleri. Bir dakikası boş değildir çocuğun. Ne gündüzü ne gecesi. Minderin köşesine rastlayan pencereden Arnavut kaldırımlı sokak görünüyor. Nasılsa çökmemiş, cilalı sırtlarını yer yer kabartmış iyilikçi taşlara basarak, birinden öbürüne atlayarak geçenlerin hepsi de bezgin, para sıkıntısı çekiyor. Zaten ata dikkat etmiştir. Orta halli, dar gelirli dediğimiz sınıfın oturduğu semtler, düpedüz yoksul sayılanlarınkinden neşesiz. Aşağıda Kumkapı ile Can Kurtaran arasındaki Baraka mahallesinde geçim zorluğuna alışmış bir halk var ki burada tutunanlardan çok daha mutlu. Oldukları gibi görünmekten çekinmedikleri için mutlular. Asıl zorluk ekini belli etmeyerek etrafa karşı öz durumunu gizlemeye çalışarak yaşamakta. Böyleleri evlerine güler yüzle nasıl dönebilirler? Üftade mangalı getirdi, dedi ki, demin günname uğradı, duramadı. Biliyorsun ya şimdi bir doktorun yanında. Hastaların muayene saati başlamadan gitmeliymiş. Seni göremediğine üzüldü. Ayşe'ni sordu. Düğününde çıkarttığı resmine baktı. Gözleri doldu kızın. Bu resim yukarıda onun bir süre yattığı misafir odasında asılıdır. Şahane bir şeydir. Gelinlik elbisesinin eteği kapıya kadar uzanıyor. Duvak yerlere kadar sarkıyor. Bir tablo. Kokteyl partide rastladıkları tanınmış yazar, Ayşe'ni bir tabloya benzetmemiş miydi? Bu giyimiyle görseydi eteğine yüzünü gözünü sürer, ardınca sürünüp giderdi. Ne hatıralar, ne hatıralar. Çoğu zaman yaptığı gibi ata anılarına daldı. Bunlar anıdan çok şuradan buradan alınmış sahnelerdir. Mesela karlı gecede Taksim gazinosuna yayan gidişleri. Bir akşamüstü park otelin küçük salonunda karşılıklı ağlayışları. İlk kez Florya'ya götürdükleri gün trenin platformunda eteklerinin rüzgardan havalanması, yan yana halıya uzanıp aşıkların mektuplarını okumaları ve en sonuncu sahnelerden biri. Ata baygın düşüp kendinden geçmeden önce koridordan beyaz üstüne leylak rengi bornozuna sarılmış uzaktan gelişi. Dağınık sahneleri bazen topluyor, hatta onlara bir roman düzeni bile verdiği oluyor. Evet, bayılmıştı, yatağına koymuşlardı. O yatakta Ayşen uyumuştu. Daha biraz önce kalkmış, banyoya girmişti. Ata neden sonra, günler mi, haftalar mı geçti farkında değildi. Gözlerini açtığı zaman korkuyla sormuştu. Ayşen gitti mi? Gitmemişti. Salondaydı, çağırmışlardı. Kapının önünde görününce duyduğu sevinci unutamaz. İnanmıyormuşçasına, gitmedin, burada mısın? Diye sormaktan kendini alamamıştı. Güzel kız, Senin olmadan gider miyim dayıcığım demişti. Yatağa oturmuş, atanın yorgana güçsüzce düşen zayıf hasta ellerini okşamış. Siyah halkalı mercan gözlerinin olanca tatlı ışığıyla gönlüne saatlerden beri kaybettiği sıcaklığı vermişti. Ayşen gitmedikten başka atanın başucundan 2 hafta ayrılmamıştı. Sonunda doktorlar tehlike kalmadığını söyleyince bir gün azıcık katılaşan sesiyle ''İzin verir misin dayı? Sait sabırsızlanıyor. Bir hafta gecikmemiz yüzünden bütün programı bozulmuş. Gideyim artık. Kışa Mısır'da buluşacağız tabii.'' demiş ve ertesi sabah ata efendi pencereden bakıyor. Baktığını görüyor, söyleniyor. ''Gitti. O gün bugün Ayşensiz kaldım. Ben de Rüştü de, Faruk Senayi Bey de, Thomas da. Fakat Rüştü her gece vur patlasın eğleniyor. Derdini eğlencelerde boğmuş, aygır gibi yaşıyor. Faruk Bey büyükelçi olduğu Güney Amerika'da bir esmere tutulmuştur. Thomas bir İtalyan güzeli bulmuştur. Ata ne yapsın, ata?'' Ayşen Gideli ona aşık olduğunu ata efendi kendinde gizlemiyor. Beraberken etraftan utanıyordu. Kaçamak yollar arıyor, görünümü değiştirmeye kalkışıyordu. Artık açığa vurmuştur. Kızı seviyor. İlk gününden sevmişti. Yanıyor, çıldırıyor, gözlerine uyku girmiyordu. Bu tam anlamıyla aşktı. Olgun adam aşkı, saman alevine benzemeyen aşklardan ömrünce çekecekti. Karısının üst kata çıktığını bildiği için Arapça dergiyi genişine açtı. Sevgilisinin en yeni, nihayet 10 gün evvel çekilmiş fotoğrafını korkusuzca doya doya seyrediyor. Bir aralık merdiveni kollayarak dudaklarına bile götürdü. Ama matbaa mürekkebi ve nemli kağıt kokusu zevkini bozduğundan çabucak çekti. Keşke resimde de onun turunç kokusuna benzettiği, fakat daha hafif olmasına karşın etkisini kafasının içinde duyduğu sarışın kokusunu bulsaydı. Geçen gün Mahmut Paşa yokuşunda, ora müşterilerinden olmadığı her halinden belli 2 yabancı hanım bir süre atanın yanında yürümüşlerdi. Süründükleri koku azıcık Ayşe'ninkini andırıyordu. Peşlerinden ayrılmadı. Sanki tekrar gazinodan otele, otelden büyük dereye, o eski yaşantısına Taksim'deki apartmana dönmüştür ve sarı kızla beraberdir. Sesini işitecek. ''Dayı, şu tayyör bana çok yakışmamış mı?'' Ata gene tam 17 ay oldu. Köprünün öbür tarafına ayağını basmamıştır. Ayşen de gezip dolaştıkları, bir mağazadan öbürüne girdikleri, hep birlikte göründükleri, öylece tanıdıkları Beyoğlu semtine gidemiyor. Hele Taksim meydanını, üstün palas apartmanını, oturdukları katın pencerelerini, perdelerini seyre doyamayacağını biliyor. Çile yeri şu odadır. Orada okuyor, yazıyor, düşünüyor. Karısı pek zorlayınca Ayşen'le hiç gitmediği semtlere, Beyazıt'a veya Sultanahmet'e doğru uzanıyor. Buralardaki tanıdıkları onları Beyoğlu dünyasında göremeyenlerdir. Hayatının 1 yıl kadar süren şatafatlı sahnesinden habersiz olanlarla kahvede ve parkta oturup dereden tepeden konuşuyor ama şevksizce. Konuşmalar bir mırıltı tonunda, tatsız, sinir bozucudur. Gecikmeden eve dönüyor. Postacı uğradı mı? Bazen karısının şüphelenmesinden çekinerek sormuyor ama gözleri hemen minderin üzerine masayı araştırıyor. Belki çetin almış bir yere koymuştur diye her tarafa bakıyor. Düşündüğü yalnız Ayşen değildir. Onunla ilgili bütün şahıslar zihninin içinde iz bırakmıştır. Önce İsmail Bey ve ailesi. Selefincilerle arası bozulduktan sonra bir süre yüzlerini görmedi. Ama kin tutmaz bir delikanlı olan Rüştü, olaydan 3 ay geçmişti, bir gün yanına İsmail'i almış eve çıka geldi. ''Merhaba dayı bey'' dedi, ''geçmişi unutalım, gençlik benimki, kan başıma çıktıydı, söylediklerimi bilemedim, haydi giyin, teyzeyi de alalım, Arnavutköy'üne kadar bir gezinti yapalım, bizler eski dostlarız, birbirlerinden haz eden dostlar.'' Ata müteessir oldu, delikanlıyı kucakladı. Fakat teklifi reddetti. Sağlığı henüz böyle gezintilere uygun hale gelmemişti. Ara sıra baş dönmeleri ve göz kararmaları duyuyordu. Gürültülü caddelere ve otomobile dayanamıyordu. Rüştü inandı ama İsmail Bey'in bakışları anlamlıydı. Adeta şöyle diyordu. ''Oralara hele bizimle gitmez artık. Sarı kızın hayali yakasını bırakmaz. Karşımızdaki adam bir tür yaşlı Mecnun. Ayşen'e delicesine tutkundu. İşi büsbütün azıtmış.'' Ata efendi de başka türlü düşündü. Rüştü'nün istediği sevgilisinin en yakın yoldaşıyla beraber bulunmaktır. Çünkü kızı sevmekte devam ediyor. İşi eğlenceye dökmüş ama onu unutamıyor. Bir gün elime geçireceğim ümidiyle bekliyor. Bakanın kızıyla evlenmemesi de bundan. Uçağa binip gittiklerini öğrenince arkalarından İtalya'ya koşmuştu. Nikah merasiminden sonra hemen İngiltere'ye hareket eden çiftleri izlemekten fayda çıkmayacağını kestirdiğinden İstanbul'a dönmüştü. İki bayramda da Gedikpaşa'ya uğramayı unutmadı. Bir keresinde sordu. Ayşen Hanım'dan haber alıyor musunuz? Mektuplaşıyoruz. Konuşma kapandı. Ama Ata anladı ki Rüştü ile bu konu bir kez açılırsa bir daha kapanmaz. Her gün buluşurlar, tenha yerlere çekilip baş başa sürekli konuşurlar, delikanlı dert yanar. Kendisi de saatlerce dinlemekten yorulmaz. İki kafadar Ayşen'i anlata anlata ne tatlı vakit geçirirler, belki teselli de bulurlar. Ata Efendi'yi bitiren, aynı sevgiyle kıza bağlı birisini bulamaması değil mi? Üftade meseleyi artık kapanmış sayıyor. Eski çevrelerine para sahibi olarak sandıkları dolu döndüğü için de memnun. Feride işleri sürekli gelişmiş kocasından mağrur, bu bolluğu temin eden sarışın meleği unutmuş bile. En çok hatırlayan Çetin. Aa, çocuğun sevgisi sönmemiş ki odasına Ayşen teyzesinin yolladığı Londra'da çekilmiş bir fotoğrafını da asmış. Bazen diyor ki, baba, teyzem elbette İstanbul'a gelir. Burasını büsbütün bırakmadı ya. Gelecek yaza gelseler de birkaç ay kalsalar. O otomobillerini de getirirler tabii. Hem şimdi gemisini almışlardır. Fakat Ayşen kısacık mektuplarında böyle bir tasarları olduğunu yazmıyor. Atayı Mısır'a davet vaadinde unutmuşa benziyor. Herhalde bir süre sonra büsbütün kesilecek. Sadece esrar kaçakçısı Mümin Bey'den her ay yolladığı gibi bir kart alacaklar. Emanetinizi almak üzere yazıhaneye uğramanız rica olunur. Gene bir defa İsmail Bey Rüştü tarafından gelmiş, isterse sırf boş kalıp sıkılmaması için müessesede hafif bir işle meşgul olabileceğini söylemişti. İnandırmaya da çalışmıştı. Sapasağlamsın birader, oyalanmaya ihtiyacın var. Böyle pineklemeye alışırsan paslanır, vakitsiz çökersin. Talip Bey de aynı fikirde, iyi insanlarmış doğrusu. Ayşen Hanım sözünde durmadıysa senin kabahatin ne? Bunu takdir ediyorlar. Ha, sormayı az daha unutacaktım. Peder Efendi ne alemde? Yaşar mı? Tahmininin aksine işleri yolunda. İyi para yaptı. Duymadın mı? Zengin bir kadınla evlendi de Adana'ya yerleşti. Pamuk üzerine iş yapıyor. Mısır'a da gidiyor. Ata gene sağlığını ileri sürerek Sedefinci'nin teklifini kabule yanaşmadı. Fakat ertesi günü müesseseye uğradı, hem Talip Bey'e hem de Rüştü'ye teşekkür etti. Bakışlarından şunu okuyordu. Bitirmiş bu hastalık zavallıyı. Halbuki vücudu değil, ruhu hastaydı. Ayşen'i biraz unutabilse, Haydarpaşa'ya çıktığı tarihten uçağa bindiği güne kadar geçen seneleri hafızasından silse, öyle bir ilaç, tedavi, büyü veya sihir, bir çare bulunsa eski Ata oluverecekti. Unutamıyor işte, hastalığı unutamamak. O derece unutamıyor ki, her kapıya gelişinde Ayşen'in oradan ilk geceki girişi gözünde canlanıyor. Bol yeldirmeli, başörtülü, katı ayakkabılı kılığını, park otele yemeğe giderken, pavyonda dansa kalkarken, otomobille gezerkenki şık halleri kadar tatlı, zarif, cana yakın buluyor. Neydi diyor, Florya dönüşü sırtını yastığa dayamış gece yer yatağında dizini dikip mektup yazışı. Bu da yukarıda yerinde duruyor, hem de Çetin'e verilen karyola dışında eski şeklinde. Onun kaplattığı kağıtlar, onun taktığı perdelerle. Ama neyleyim içinde kendisi yok, pudrasının kokusu yok. Kanepenin üstünde sarı yün hırkası, yerde terlikleri ve terliklerin yanında çorapları yok. Terlikleriyle çoraplarını bu kadar özlediğine, bir kenarda görmek istediğine şaşıyor. Kendisi varken de seyri hoşuna giderdi ama şimdi bulsa öpüp koklayacak, yüzüne gözüne sürecek. İnsan bir aralık fazla değer vermediği şeyleri sonradan öbürlerine tercih ederek arıyormuş meğerse. Kullanılmış, rastgele atılmış, incecik iki çorapla gene öyle düzensizce yerde duran bir çift terliğin özlemini onun kendisinden birer parça, mesela elleri, yüzü, saçları imişçesine gözünün önünde belirtmeye çalışması, aşkın delilik olduğuna Atay'ı büsbütün inandırıyordu. Zihnimde iz bırakan en güzel elbisesi hangisiydi diye düşündüğü de çoktur. Bir defa galiba Feride'nin ziyafetindeydi, sıcak pembe renkte, bedenine iyice yapışmış lame bir elbise giymişti. Sert etli vücudu üstünde bu kumaş daha sert bir cisimden oluşan kabuğa benziyordu. Ata Efendi'ye Ayşen bir deniz yaratığı hissini vermişti. Zarif, sevimli, başka iklimlerde yetişen azman karides gibi bir şey. Parmaklarıyla bükünce halka halka açılacak, altından bembeyaz, dipdiri eti çıkacak. Dişleyerek yiyeceksiniz, ağzınıza deniz kokusu yayılacak. Evin dışarıdaki yağmur fısıltısına dinleyen ıslak sessizliği içinde gittikçe süngerleştiğini anlıyor. Fakat o, düşünen bir süngerdir. Sanki vücudu baştan ayağa kadar sadece beyin kesilmiştir. Ne kadar organı varsa düşünce halinde, düşünce özelliğine sahip düşünme organı. Hayatın belirli devresine ait hatıraları canlandıran bir makineye dönmüş. Eşya, manzara, mevsim farkları, doğa değişiklikleri, ne görürse bu acayip makine ne daha eskisini ne de gününkünü hep bu devre ile ilgili sahne ve hisleri canlandırıyor. Geçmişin büyük kısmı silinmiştir. Hayatını bir filme benzetiyor. Bir Eylül akşamı Haydarpaşa garında Adapazarı treninin gelişinden başlayarak çevrilen baş tarafı kopmuş bir film. Ama ne duru, ne aydınlık, ne ayrıntılı bir filmdir bu. Kafasının içinde durmadan akıp gidiyor. Sanki makinenin dönerken çıkardığı yağlanmış yumuşak sesini de işitiyor. Şu yağmurunki gibi bir ses. 2. Kahire bu mevsimde güneşli, sıcak, tasasız olmalı. Ayşen ne yapıyordur? Çay zamanı için hazırlanıyordur. Ya davetlidir ya davetlisi vardır. Yahut da tanınmış pastanelerden birine gidecek, çayını orada içecektir. 5 çayına çok önem verirdi. Verilmesi gerektir derdi. Geçirdiği yaşantı göreneklerinden biri de bu imiş. Başka türlü Beyoğlu'nun bilinen 3 pastanesi saat 5'ten sonra yer bulunmayacak kadar kalabalık olmazdı. Ayşe'ni o saate doğru kapıdan girerken görüyor. Şeker ve çikolata kutularıyla çıkışını, otomobile binişini de. Ayak takımı bu garip çıkışların olağanüstü güzelliğine dayanamaz, söz atardı. Nasıl atmasınlar? Dayısı bile kendisine onların yerine koyup bir şeyler söylemek, Karaca ve Ceylanlara benzetmek, ah çekmek ihtiyacı duyardı. Haklıydılar adamlar. Boyuna bosuna mı hayran olmasınlar, çevreyi kokulandıran havasına mı, yoksa siyah halkalı mercan gözlerine mi? Vahşi bir isyana kapılıp üstüne atılmadıklarına, kızı parçalamadıklarına şaşmak daha doğruydu. Hele tayyörle olduğu zaman incecik belli ceketinin altında bir bükülür, otomobile girerken biçimli kalçaları bir gerilir, çorapları diz kapağına kadar meydana çıkarak bazen kombinezonunun eteği bir görülürdü ki, Atay'a eski günlerdeki gibi üzerine bir çarşaf örtmeden arabaya binmesine yasak edeceği gelirdi. Rüştü'ye bravo diye söylendi. Böyle bir sevgilinin elinden alınmasına dayanabilmesi büyük irade kuvvetine bağlıydı. Unutmuş olsaydı şaşırmazdı ama iyice biliyordu ki eskisi kadar seviyordu. Sevgisi belki de kendisininki gibi artmıştı. Dergiyi camdan vuran yağmurlu akşam ışığına tutarak resme bir daha baktı. İyi seçemedi. Kalktı, elektriği yaktı. Altında durdu. Gözlükleri bir süredir berraklığını kaybetmişti. Yarım numara büyüğünü almalıydı. Çerçeveyi burnunun ucuna doğru yürüttü. Şimdi biraz daha iyi görüyordu. Ama diye seslendi. Ayşen neşesiz. Hayatından memnun değil. Ben bakışını bilirim. Bezgin, bıkmış, hevesini almış, üzülmüş bir hali var. Demin yanlış hükmetmişim. Üftade Gedikpaşa'ya döndükten sonra 12-13 yaşlarında bir besleme kız tutmuştu. Ama Çetin'e sırnaştığı yetmiyormuş gibi pencereden gelene geçene işaretler ettiğini görünce başından savmıştı. Fazla yiyordu da. 2 ayda toz toparlak bir şey oluvermiş, kassız bir et yığını durumuna gelivermişti. Reçel, turşu, şurup türünden yapılıp raflara dizilmiş ne varsa dibine dara ekiyordu. Ne dayak iyi etmişti ne de kilitlemek yarar vermişti. Biz Yaşar'ın kızına da öyle bir yaratık çıkacak diye beklemiştik. Bir de şuna bak. Ata böyle söylenerek Ayşe'nin resmini tekrar seyre daldı. Boynundaki inci dizisi herhalde sahiciydi. Vitrinlerde gördüğü pembe, mavi renklerdeki yalancılar kadar iri ve düzenli. Üstünde başka mücevher yoktu. Zaten küpe takmazdı. Kulak memelerinin güzelliğini örtmemekte isabet ediyordu. Bunları hiçbir kadında rastlamadığı anlamlı biçimleriyle öyle hatırlıyordu ki. Kaç defa parmaklarını uzatıp tutmak, uyuşturmak istemişti de kendisine güç alıkoymuştu. Bu kulak bu derece açıklıkla akılda kalır mıymış? Kalıyor işte. Yazık ki resimde iyi seçilemiyor. Kapı zilini işitince dergiyi yastığın altına tekrar sakladı. Yan pencereden baktı. Sokakta bir otomobil durmuş, çıngırağı çalan da İsmail Bey. sofaya çıktı. Üftade merdiven başında soruyor. Kim geldi? Cevap vermedi. Girince görür. İsmail'in şu havada durup dururken yoklama isteği duymasına imkan olmadığından önemli bir haber getirdiğine kuşku yok. Haberin Rüştü'ye belki de dolayısıyla Ayşe'ne ait olması ihtimali daha çok. Kapıyı açtı. Karşılaştılar. İsmail Bey avludan öteye yürümedi. Hazır giyinmişsin dedi. Paltonu geçir arkana. Şuraya muhallebiciye kadar gidelim. Rüştü Bey orada seni bekliyor. Gelmeni rica etti. Bir konuşacağı var. Ne hakkında? Bana söylemedi. Söylemese de bilirsin sen İsmail Bey. Bilirim tabii. Hele çıkalım. Ata yukarıya seslendi. Hanım ben İsmail Bey'le muhallebiciye kadar gidip geleceğim. Bir dakika sonra dükkanın önünde indiler. Otomobilde lakırdı etmeye vakit kalmamıştı. Rüştü arka tarafta köşedeki masaya oturmuş, gözü kapıda bekliyor. Ata'ya dedi ki, sizi buraya kadar yordum affedersiniz. Fakat konuşacaklarımı teyze hanımın duymasını istemiyordum. Hayırdır inşallah. Delikanlı düşünceyle memnuniyetin karıştığı anlaşılmaz bir gülümsemeyle ben de içinden çıkamadım dedi. Fikrinizi alacağım. Öyle bir iş ki en çok ikimizi ilgilendiriyor. İsmail Bey'den saklayamazdım. Çünkü insanın bir dert ortağına daima ihtiyacı vardır. Hoş bir süre ondan da gizledim ya. Merakta bırakıyorsunuz oğlum. Bir an önce konuya gelseniz. Söyleyeyim. Biz 5 aydır Ayşen Hanım'la mektuplaşıyoruz. Demin bir mektubunu daha aldım. Elini cebine soktu, bir zarf çıkardı, mermer masaya bırakır gibi yaptı fakat kirlenmesinden korkarak önündeki sipahi ocağı paketini çekti, üstüne koydu. Üçü de oraya bakıyor, susuyorlar. Sonunda Ata Efendi sordu. Ne yazmış, yazdığı şeyin benimle ilgisi nedir? Ayşen Hanım Sait'ten ayrılıyor. İsmail dedi ki, iki nedeni var. Birincisi kocasından memnun değil, ikincisi ve daha önemlisi şu, Rüştü Bey'den ayrı yaşayamayacağını anlamış. O bunları söylerken Sedef İnceoğlu zarftan mektubu çıkarmıştı. Dedi ki, size ait satırları okuyayım. Dayıma durumu uygun şekilde bildiriniz. Evdeki odamı hazırlasınlar, gün belirtemem. Fakat yakında geleceğim, oraya ineceğim. Telgraf çekerim tabii, şimdilik gizli tutunuz. Çıldırmış bu kız, sarayları bırakıp bizim evde nasıl oturur? Rüştü okumaya devam ediyor. Meğerse hayatımın en mutlu günlerini orada geçirmişim. Boyalı demir karyolamda ne kadar rahat uyurdum. Simitçinin sesini hala unutmadım. Dayım simitleri mangalda maşa üstüne koyar, ısıtırdı. Karşılıklı oturur, tulum peyniriyle ne tatlı yerdik. Çetin de pek severdi. Ata neredeyse ağlayacak, tekrar ediyor. Çıldırmış bu kız. Göz ucuyla mektuba bakıyor, 4 sayfası da dolu. Ayşen aklını kaybetmiş. Rüştücüğüm unutma teyzeme söyle. Şayet günname İstanbul'da ise arayıp bulsun gene onu isterim. Delikanlı mektubun burasında kekeledi. Bazı satırları geçiştirmek gereğini duymuştu. Ata çıkıştı. Kesme devam et. Evlenince onu yanımıza alırız. Çok şirin kızdı. Bir göreceğim geldi ki seni de pek beğenirdi. Ne kadar haklıymış. Zaten son resimde gözlerini üzgün bulmuştum. Bakışı acayipti, dalgındı. Hayale dalmış görünüyordu. Böyle söyleyen Atay'ı tasdik ettiler. Rüştü dedi ki, el müsavverin prenseslerle yan yana çekilmiş gruptaki fotoğrafı değil mi? Bana da gönderdi. İmajda da eşi basılmıştı. İsmail Bey, biraz da zayıflamış, süzülmüş mü ne? Diye mırıldandı. Sonra ilave etti. Olan biten şu, Ayşen Hanım yakında dönüyor. Açıkçası kocasını bırakıp kaçıyor. Mesele pürüzlüdür, bir skandal şeklini almasından korkulur. Bizim kanunlarımıza göre bir Türk kızı kiminle evlenirse evlensin, Türk uyruğu olarak kalır. Kimse bir şey yapamaz. O istedikten sonra dünyaya meydan okurum ben. Rüştü'nün çıkışması üzerine İsmail Bey, telaş etme dedi. Maksadım işi daha dağlandırmadan tedbir almanız gerektiğini anlatmaktı. Bir plan düzenlemeliyiz. Dayısının yanında kalmak istemesi bir bakıma uygun ise de yetmez. Gittiği zaman bütün İstanbul çalkalanmıştı. Dönüşü daha çok gürültü koparır. Gazetelere kadar düşeriz. Fikrimce doğrudan doğruya İstanbul'a inmelidir. Uçak veya vapur hangisiyle gelse duyulur. Öyle bir şey düşünelim ki kimsenin haberi olmasın. Vakit kazanalım. Ata söyleneni pek dinlemiyor. İçinden konuşuyor. Ayşen geliyor. Hem de yakında.